Ayrım 10. Katalonya'ya selam. George Orwell. Sayfa 124. Kuşkusuz o sırada kendi zihnimdeki değişikliklerin hiç farkında değildim. Çevremdeki herkes gibi ben de esas olarak sıkıntı, sıcak, soğuk, pislik, bit, yoksunluk ve arada sırada gelen tehlikenin farkındaydım. Şimdi ise durum çok farklı. O zaman pek boş ve olaysız görünen bu dönemin şimdi benim için çok büyük bir önemi var. Bu dönem yaşamımın geri kalan kısmından çok farklı, genel olarak ancak iyice yıllanmış anıların büründüğü sihirli niteliği şimdiden kazandı. Olaylar olup biterken çok berbat görünüyordu ama bunlar bugün belleğimde dönüp dolaşıp üstünde durulacak aydınlık bir bölüm oluşturuyor. Size o zamanın havasını olduğu gibi aktarabilmeyi çok isterdim. Şimdiye kadar anlattıklarımla kitabın ilk bölümlerinde bunu birazcık başarabildiğimi umarım. Tüm bunlar kışın soğuğu, milislerin lime lime olmuş üniformaları, oval İspanyol yüzleri, telsiz telgraf gibi tıkırdayan makineli tüfekler, sidik ve çürüyen ekmek kokusu, alelacele temizlenmiş, saç tabaklarda aç kurtlar gibi yutulan fasulye plakisinin teneke tadı olarak belleğimde çakılıdır. Tüm bu dönem benliğimde tuhaf bir canlılıkla yaşıyor. Belleğimde hatırlamaya değmeyecek kadar ufak tefek olayları yaşıyorum. Monte Pokero'da bir siperde yatak diye kullanılan kireç taşının rafa benzer yerinde yatıyorum. Yine genç Ramon kürek kemiklerime dayadığı yamyassı olmuş burnuyla durmadan horluyor. Çevremde bir anafor gibi dolanan, sis, soğuk bir buhara benzemesine rağmen çamurlu bir sipere doğru sürünüyorum. Dağın yamacında bir tümseyin yarısına kadar tırmanmış, bir yandan dengemi bulmaya, bir yandan da topraktan yabani biberiye kökünü sökmeye çalışıyorum. Başımın üstünde bir yerlerde anlamsız mermiler şakıyıp duruyor. Monte Oscuro'nun batı tarafındaki alçak arazide Bob Edwards ve 3 İspanyol ile küçük köknar ağaçlarının arasında saklanmış yatıyorum. Sağımızdaki gri çorak tepenin üstüne sıra halinde faşistler karınca misali tırmanıyorlar. Cepheye yakın faşist hatlarından gelen bir boru sesi ortalığı çınlatıyor. Kopa gözüm ilişiyor, ne göreyim, okul çocukları gibi nanik yapmıyor mu? La Granja'da yahni kazanının çevresinde teneke tavalarıyla boğuşan adamların arasında çamurlu bir avludayım. Milletin sıkıştırdığı şişko ahçı herkesi kepçeyle kovalıyor. Yandaki masada kemerine kayışla koca bir otomatik tabanca bağlanmış sakallı bir adam ekmek somunlarını 5 parçaya bölüyor. Arkamda Cockney lehçesiyle birisi şarkı söylüyor. Bill Chambers bu. Onunla kavga ettim ve sonradan Huesca'nın dışında vuruldu. Fareler var fareler, kediler kadar fareler, levazımcının. Güllenin biri haykırarak geliyor. 15 yaşında çocuklar kendilerini yüzüstü yerlere atıyorlar. Ahçı kazanın arkasına kaçıyor. Gülle 100 yarda ötede bir yere saplanıp gürlerken herkes yüzünde süklüm püklüm ifadeyle yattığı yerden doğruluyor. Nöbetçi şeridi boyunca kavakların karanlık gövdeleri altında bir aşağı bir yukarı yürüyorum. Dışarıda taşmış endeklerin suyunda sıçanlar su samurları gibi büyük bir gürültüyle oynuyorlar. Tan yeri arkamızda ağrırken harmaniyesine sarılıp sarmalanmış Endülüslü nöbetçi şarkı söylemeye başlıyor. Silahtan arınmış bölgede 100 ya da 200 yarda ötede faşist nöbetçinin de şarkı söylediğini işitebilirsiniz. Nisan'ın 25'inde olağan mananalardan sonra bir başka tabur yerimizi aldı. Tüfeklerimizi onlara devrettik. Avadanlığımızı topladık ve gerisin geriye Monflorite'ye doğru yürüyüşe geçtik. Cephe hattından ayrıldığım için üzgün değildim. Pantolonumdaki bitler benim onları katletmemden çok daha büyük bir hızla ürüyorlardı. Bir aydan fazla bir zamandır ayağımda çorap yoktu. Postallarımın tabanından geriye pek bir şey kalmamıştı. Bu yüzden hemen hemen yalın ayak yürüyor gibiydim. Sıcak bir banyoda yıkanmayı, temiz elbiseler giymeyi ve çarşaflar arasında bir gece geçirmeyi öyle çok istiyordum ki, normal, uygar bir yaşam sürerken hiçbir şeyi bu kadar tutkuyla isteyemezsiniz. Monflorite'de bir ambarda birkaç saat uyuduk. Sabaha karşı bir kamyona dolmuştuk bile. Barbaros Castro'da saat 5 trenini yakaladık. Lerida'da şans eseri bir eksprese aktarma yapmamız sayesinde Nisan'ın 26'sında öğleden sonra 3'te Barcelona'ya vardık. Asıl dertler ondan sonra başladı. 9. Yukarı Birmanya'da Mandalay'dan Şan Yaylası'nın kenarındaki eyaletin tek dağ istasyonu Maimio'ya trenle gidilebilir. Hayli tuhaf bir tecrübedir bu. Yolunuz tipik bir doğu kentinin havasıyla başlar. Kavurucu güneşi, tozlu hurma ağaçları, balık baharat ve sarımsak kokusu, yumuşak ve sulu tropikal meyveler, her yanda vıcır vıcır kara tenli insanlar. Bu görünüşe çok alışık olduğunuz için havasını da öylece olduğu gibi vagonunuzda taşırsınız. Tren deniz seviyesinden 1400 metre yükseklikte, Maimio'da durduğunda aklınız hala Mandalay'da kalır. Fakat vagondan dışarı adımınızı attığınız anda başka bir yarı küreye inmiş olursunuz. Birdenbire İngiltere'de olabilecek kadar serin, tatlı bir havayı teneffüs eder ve çevrenizde yeşil çimen, büyük serhas ve köknar ağaçları, sepetlerle çilek satan pembe yanaklı dağlı kadınlar görürsünüz. Cephede geçen 3,5 aydan sonra Barcelona'ya dönüş bana hep bunları hatırlattı. Yine o aynı ani ve çarpıcı atmosfer değişikliğini yaşadım. Barcelona'ya kadar yol boyunca trende cephenin havası sürdü gitti. Kir, pas, gürültü, rahatsızlık, lime lime olmuş elbiseler, yoksunluk duygusu, yoldaşlık ve eşitlik. Barbastro'dan ayrıldığımızda tren milislerle zaten tıklım tıklım dolmuştu. Bir de her yeni istasyonda durmadan binen köylülerce işgal ediliyordu. Sebze çıkınları, baş aşağı taşınan dehşete uğramış tavuklar, yere yayılmış sonradan canlı tavşanlarla dolu olduğunu keşfettiğimiz kıpır kıpır oynayan çuvallar. Son olarak hatırı sayılır büyüklükte bir koyun sürüsünün kompartımanlara sokulmasıyla geriye kalan en ufak boşlukta doldurulmuş oldu. Milisler haykırışlarıyla trenin takırtısını bastıran devrimci şarkılar söylüyor, hat boyunca gördükleri her güzel kıza kırmızı siyah mendillerini sallıyor ya da elleriyle öpücük gönderiyorlar. Şişeler dolusu anason katılmış pis bir Aragon içkisi elden ele dolaşıyordu. İspanyolların keçi derisinden su mataralarıyla ince bir çizgi halinde vagonun karşı köşesinde oturan arkadaşınızın ağzına şarabı fışkırtabiliyordunuz. Bu da insanı bir sürü zahmetten kurtarıyordu. Hemen yanımda 15 yaşlarında kara gözlü bir çocuk, kendisine ait heyecan verici ve hiç kuşkum yok tamamıyla gerçek dışı kahramanlık hikayelerini onu ağızları bir karış açık dinleyen meşin suratlı iki köylüye anlatıyordu. Bize ikram olsun diye köylüler çıkınlarını açtılar ve koyu kırmızı yapışkan şaraplarından verdiler. Herkes son derece mutluydu. Öylesine mutluydu ki size anlatamam. Fakat tren Sabadell'den geçerek Barcelona'ya girdiğinde bize ve bizim gibilere Paris ya da Londra'dan daha az yabancı ve daha az düşman olmayan bir ortama adımımızı attık. Barcelona'ya savaş sırasında birkaç aylık aralıklarla giden herkes burada olup biten olağanüstü değişikliklere dikkat etmiştir. Tuhaf olan şu ki ilkin Ağustos'ta, ikincisinde Ocak'ta ya da benim yaptığım gibi ilk Aralık'ta ve sonra Nisan'da gitmiş olsunlar, söyledikleri hep aynıydı. Devrimci hava kaybolmuştu. Sokaklarda kan lekelerinin yeni kuruduğu ve milis askerlerinin şık otellere yerleştirildiği Ağustos ayında orada olan bir kimseye Barcelona hiç kuşkusuz Aralık'ta burjuva görünürdü. İngiltere'den yeni gelmiş olan bana ise mümkün olduğunu düşünebileceğim herhangi bir şeyden çok daha fazla bir işçi şehri gibi görünmüştü. Şimdi işler tersine dönmüştü. Barcelona yeniden savaş yüzünden biraz yıpranmış ve sıkıntı çekmiş ama işçi sınıfı egemenliğinin hiçbir belirtisi kalmayan alelade bir şehre dönüşmüştü. İnsanların görünüşündeki değişim ürkütücüydü. Milis üniforması ve tulumlar neredeyse büsbütün ortadan kalkmıştı. Herkes İspanyol terzilerinin özellikle ustası olduğu şık yaz takımları giyiyordu. Her yerde göbekli zengin adamlar, zarif hanımlar ve pırıl pırıl arabalar görülüyordu. Özel otomobiller yok gibiydi. Yine de adam olan herkes bir arabadan yararlanmanın fırsatını elde ediyordu. Yeni halk ordusunun subayları, ben Barcelona'dan ayrıldığımda ortalıkta hiç böyle tipler görünmüyordu, şaşılacak sayıda çoğalmışlardı. Halk ordusu her 10 askere bir subay düşecek biçimde donatılmıştı. Bu subayların bir kısmı miliste görev almış ve teknik eğitim için cepheden alınıp getirilmişlerdi. Ama çoğunluğu milise katılmak yerine harp okuluna gitmeyi yeğlemiş gençlerdi. Bu subayların emrindeki adamlarla ilişkileri bir burjuva ordusundakiyle aynı olmamakla beraber aldıkları para ve giydikleri üniformaların belirlediği kesin bir toplumsal farklılık görülüyordu. Erler bir çeşit kaba kahverengi tulum, subaylar ise zarif, Britanya ordusunun subayları gibi beli oturan, yalnız onlardan biraz daha sıkı oturan haki üniforma giyiyorlardı. İçlerinde her 20'de birinin bile cephenin şöyle kenarına dahi gittiğini sanmıyorum. Ama gelin görün ki hepsinin kemerlerine kayışla bağlanmış otomatik tabancaları vardı. Oysa biz cephede bir tek tabancayı ne para ne de hatır için bulabiliyorduk. Caddenin yukarısına doğru yürüdüğünüzde dikkat ettim. Millet bizim kirli görünüşümüze dik dik bakıyordu. Kuşkusuz aylarca cephede bulunmuş bütün insanlar gibi korkunç bir manzara arz ediyorduk. Bostan korkuluğuna benzediğimin bilincindeydim. Deri ceketim lime lime olmuştu. Yünlü kepim şeklini şemalini kaybetmiş, hiç durmadan bir gözümün üstüne kayıyordu. Postallarımdan geriye içi dışına çıkmış yüzü dışında pek az şey kalmıştı. Hepimiz aşağı yukarı aynı durumdaydık. Bir de üstelik kirli ve tıraşsızdık. Dolayısıyla milletin bize dik dik bakmasında pek şaşılacak bir şey yoktu. Fakat bu bakışlar içime azıcık korku düşürmedi değil. Son 3 aydır tuhaf şeylerin ola geldiğini anlamama yardım etti. Sonraki birkaç gün boyunca sayısız belirtiler sayesinde ilk izlenimimin yanlış olmadığını keşfettim. Şehrin üstüne derinliğine bir değişiklik çökmüştü. Bütün değişikliklerin temelinde iki gerçek yatıyordu. Biri halk, sivil nüfus artık savaşı takmıyordu. Diğeri ise toplumun zengin fakir ya da yukarı aşağı sınıfı biçimindeki olağan ayrımı yeniden kendisini gösteriyordu. Savaşa karşı genel ilgisizlik şaşırtıcı ve hayli tiksindiriciydi. Barcelona'ya, Madrid'den hatta Valencia'dan gelenleri dehşete düşürüyordu. Bu durum kısmen Barcelona'nın fiilen savaştan uzakta olmasından ileri geliyordu. Aynı şey bir ay sonra her zamanki şık sahil şehri yaşantısının hemen hiç bozulmadan devam ettiği Tarragona'da da dikkatimi çekti. Fakat Ocak ayından beri İspanya'nın her yanında gönüllü asker kayıtlarının giderek azalması oldukça anlamlıydı. Şubat ayında Katalonya'da halk ordusuna asker yazılırken ilk atılımda bir coşkunluk dalgası olmuştu. Ama bu durum asker toplama açısından çok büyük bir artışa yol açmadı. İspanyol hükümeti bir dış savaşta doğal karşılanabilecek ama bir iç savaşta çok kural dışı kaçan zorunlu asker alımına başvurmak gereğini duyduğunda savaş daha 6. ayını ancak doldurmuştu. Savaşla birlikte başlayan devrimci fikirler konusunda herkesin hayal kırıklığına uğraması muhakkak ki bunda büyük rol oynamıştı. Milis gücü olarak örgütlenen ve savaşın ilk birkaç haftasında faşistleri Zaragoza'ya kadar kovalayan sendika üyeleri geniş ölçüde işçi sınıfının egemenliği uğrunda çarpıştıklarına inandıkları için bu işleri başarmışlardı. Oysa şimdi işçi sınıfı egemenliğinin güme gitmiş bir amaç olduğu gittikçe daha çok belirginleşiyordu. Dış ya da iç savaş olsun, her savaşta safları doldurmak durumunda olan sokaktaki adam, özellikle de proletarya, belli bir uyuşukluk içinde diye ayıplanamazdı doğrusu. Savaşın kaybedilmesini kimse istemiyordu. Çoğunluk bir an önce bitmesine taraftardı. Nereye gitseniz bu hava dikkatinizi çekiyordu. Karşılaştığınız herkes adet yerini bulsun kabilinden bir ifadeyle soruyordu. Şu savaş korkunç bir şey değil mi? Ne zaman bitecek dersiniz? Siyasi bilince sahip kişiler Franco'ya karşı yürütülen mücadeleden çok, anarşistler ise komünistler arasında süren öldürücü boğuşmanın bilincindeydi. Yiyecek kıtlığı büyük halk kitlesi için en önemli sorundu. Cephe, genç adamların kayboldukları, dönmedikleri ya da 3-4 ay sonra cephelerinde büyük miktarda paralarla geri geldikleri uzak, efsanevi bir yerdi. Milislere paraları izne çıktıkları zaman ödenirdi. Yaralılar, koltuk değnekleriyle tek ayak üstünde seke seke dolaşsalar bile özel bir ilgi görmüyorlardı. Milis gücüne katılmanın modası geçmişti. Halk zevkinin her daim barometresi olan dükkanlar bunu açıkça gösteriyordu. Barcelona'ya ilk gelişimde yoksun ve külüstür şeyler olmalarına rağmen dükkanlar özellikle milis donanımında uzmanlaşmışlardı. Her vitrinde yumuşak asker kasketleri, fermuarlı ceketler, Sam Brown kemerleri, av bıçakları, mataralar, tabanca kılıfları teşhir ediliyordu. Dükkanlar şimdi besbelli daha şıktı ama savaş ansızın arka plana itilivermişti. Sonradan cepheye dönmeme birkaç gün kala, avadanlığımı satın alırken keşfettiğim gibi cephede şiddetle ihtiyaç duyulan belirli bazı eşyaları bulmak hayli zordu. Bütün bu değişimlerin yanı sıra parti milislerine karşı ve halk ordusundan yana sistemli bir propaganda yürütülüyordu. Burada durum hayli tuhaftı. Şubat'tan itibaren bütün silahlı kuvvetler teorik olarak halk ordusu ile birleştirilmiş ve milis güçleri kağıt üstünde bozularak farklı ücretlendirme dereceleri, resmi rütbe ve bunun gibi ile halk ordusu düzeni içinde yeniden kurulmuştu. Tümenler yarı yarıya halk ordusu birlikleriyle milis gücünden oluşan karma tugaylardan oluşmuştu. Fakat fiili tek değişiklik isimlerde olmuştu. Örneğin önceleri Lenin tümeninden POUM birlikleri şimdi 29. tümen diye biliniyordu. Hazirana kadar pek az halk ordusu birliği Aragon cephesine gönderilmişti. Bundan ötürü milisler kendilerine özgü yapılarını ve özel karakterlerini korumaya olanak buldular. Fakat hükümet ajanları her buldukları duvara halk ordusu isteriz diye çiziktiriyorlardı. Milislere karşı radyoda ve komünist basında kesintisiz ve zarar verici bir kötüleme kampanyası açılmıştı. Milisler kötü eğitilmiş, disiplinsiz ve bunun gibi diye gösteriliyordu. Halk ordusu her zaman kahramandı. Bütün bu propagandadan cepheye gönüllü gitmenin hoşa gitmeyecek bir yanı varmış da askere alınmayı beklemek takdir edilmesi gereken bir şeymiş gibi bir izlenim çıkarabilirdiniz. Ne var ki şimdilik halk ordusu geride eğitilirken milisler cepheyi ellerinde tutuyorlardı. Bu gerçek ise olabildiğince az duyuruluyordu. Cepheye dönen milis askerleri artık caddelerde trompet çalarak, bayraklar dalgalandırarak resmi geçit yapmıyorlardı. Sabahın beşinde tren ya da kamyonla uzaklara kaçırılıveriyorlardı. Halk ordusunun bazı askerleri cepheye gitmeye başlamışlardı. Bu askerler önceden olduğu gibi caddelerden törenlerle geçiyorlardı. Ne var ki bu geçit törenleri bile savaşa duyulan genel ilgisizlik yüzünden görece daha az bir coşkuyla karşılandı. Milis birliklerinin de artık kağıt üzerinde halk ordusu birliklerine dönüşmesi basının propagandası ile beceriyle kullanılıyordu. Yerilecek ne olsa milislerin üstüne yıkılırken övülecek her şey hemen halk ordusuna yakıştırılıyordu. Bazen aynı birliklerin bu sıfatlardan biriyle övüldüğü, bir başkasıyla ise yerildiği oluyordu. Fakat bütün bunların yanı sıra toplumun havasında ürküntü veren bir değişim vardı. İnsan kendi yaşamadıkça kavraması güç bir şeydir bu. Barcelona'ya ilk vardığımda burasını sınıf ayrılıkları ile büyük farklılıkların var olmadığı bir şehir olarak düşünmüştüm. Kesinlikle her şey böyle gözüküyordu. Şık elbiseler anormal görülüyor, herkes bahşiş vermekten sakınıyor ya da hiç kimse bahşiş almıyor, garsonlar, çiçekçi kadınlar ve ayakkabı boyacıları gözlerinizin içine bakarak size yoldaş diyordu. Bunun beklenti ve kamuflaj karışımı olduğunu kavrayamamıştım. İşçi sınıfı başlamış ama asla pekiştirilmemiş bir devrime inanıyor. Burjuvazi ise korkuyor ve geçici bir süre için işçi kılığında dolaşıyordu. Devrimin ilk aylarında binlerce kişi hiç kuşkusuz sırf postu kurtarmak için sırtlarına işçi tulumları giyerek devrimci sloganlar haykırmışlardı. Şimdi her şey normale dönüyordu. Yiyecek fiyatları, çalışan nüfusun ücretlerinde herhangi bir paralel yükselme olmaksızın korkunç fırlarken şık oteller ve lokantalar, pahalı yemekler ve aç kurtlar gibi yutan zengin insanlarla doluydu. Her şeyin pahalılığından başka bazı maddelerin kıtlığı da çekiliyordu ama tabiatıyla böyle sıkıntılar her zaman zenginden çok yoksulu vurur. Görünüşe bakılırsa lokantalar ve oteller neye ihtiyaçları varsa güçlük çekmeden buluyorlardı. Fakat işçi sınıfının oturduğu mahallelerde ekmek, zeytinyağı ve öbür ihtiyaç maddeleri için oluşan kuyruklar yüzlerce metre uzayıp gidiyordu. Önceleri Barcelona'da dilenci bulunmayışı çok çarpıcı gelmişti. Şimdi ise sürüyle dilenci vardı. Ramblas'ın tepesindeki ince zarif dükkanların dışında yalın ayaklı çocuklar güruhu devamlı olarak her çıkanın çevresinde kümelenmek için bekliyor, yaygaralar kopararak yiyecek artıklarını istiyorlardı. Devrimci tarzda konuşmalar artık kullanılmıyordu. Bu dönemde yabancılar size pek seyrek olarak tu ve kamarada diye hitap ediyorlardı. Bunların yerini her zamanki gibi senor ve usted almıştı. Buenos Dias da salutun yerini almıştı. Garsonlar yeniden kolalı gömleklerini giyiyor, büyük mağazalardaki tezgahtarlar yine alışık olduğumuz köpekleşen tavırlarını takınıyorlardı. Karım ve ben birkaç çorap almak için Ramblas'ta bir çorapçıya girdik. Dükkandaki adam 20-30 yıl önceden kalma, şimdi İngiltere'de bile yapılmayan bir biçimde başını eğdi ve ellerini ovuşturdu. Bahşiş verme usulü el altından kaçamaklı bir yolla geri geliyordu. İşçi devriyelerinin dağıtılması emredilmişti. Caddelerde polis kuvvetleri yeniden arz endam ediyordu. Bunun sonucunda çoğu işçi devriyelerince kapatılmış kabareler ve üst sınıf genel evleri çabucak açılıverdi. Dipnot. Orwell'ın orijinal baskıya eklediği dipnot şu şekilde: İşçi devriyelerinin genel evlerin %75'ini kapattığı söyleniyordu. Ölümünün ardından bulunan düzelti notu ise şu şekilde: bu ifade değiştirilmeli. Savaşın ilk günlerinde fuhuşun %75 oranında düştüğüne dair net bir kanıtım bulunmuyor ve anarşistlerin genel evleri baskı altına almaktan başka ziyade kolektifleştirildiklerini düşünüyorum. Fakat fuhuşa yönelik bir hamle söz konusuydu. Posterler örneğin ve seçkin genel evlerin ve çıplak kabare şovlarının savaşın ilk aylarında kapandığı ve savaş birinci yılını doldurduktan sonra tekrar açıldığı bir gerçektir. Her şeyin şimdi daha zengin olan sınıfın yararına nasıl değiştiğinin küçük fakat anlamlı bir örneği tütün kıtlığıdır. Geniş halk kitleleri için tütün kıtlığı öylesine umutsuz bir şeydi ki caddelerde kıyılmış meyan köküyle sarılmış sigaralar satılıyordu. Bunları denedim bir kere. Pek çok kimse bir kere denemiştir. İspanya'nın tüm tütününün yetiştiği Kanarya Adaları Franco'nun elindeydi. Dolayısıyla hükümetin elindeki bütün tütün stokları savaş öncesinden kalanlardı. Bunlar haftada yalnız bir kere açılan tütüncü dükkanlarında azar azar satılıyordu. Kuyrukta saatlerce bekledikten sonra yalnızca 4'te 3 onsluk bir tütün paketi, o da şansınız varsa, alabiliyordunuz. Teorik olarak hükümet dışarıdan tütün satın alınmasına izin vermezdi. Çünkü bu altın rezervlerinin azalması demek olurdu. Altın rezervleri silah ve öbür ihtiyaçlar için saklanmalıydı. Lucky Strikes ve bunun gibi daha pahalı cins sigaralar kaçakçılık yoluyla elde ediliyor. Bu da tatlı kârlara fırsat yaratıyordu. Kaçak sigaraları şık otellerde açıktan açığa, cadde üstünde ise pek açık etmeden paket başına 10 pesetayı toslayınca bir milisin günlük ücreti alabilirdiniz. Kaçakçılığa zengin halkın yararına olduğu için göz yumuluyordu. Yeterince paranız olduktan sonra canınızın istediği kadarını bulamayacağınız hiçbir şey yoktu. Kişi başına düşen miktarı sıkı sıkıya karneye bağlandığı için ekmek hariç olmak üzere. Zenginlik ve yoksulluk arasındaki bu açık karşıtlığı, işçi sınıfının hala iktidarda olduğu ya da öyle gözüktüğü birkaç ay önce görmek olanaksızdı. Fakat bu değişikliği yalnızca iktidarın el değiştirmesine atfetmek hakkaniyetli olmaz. Kısmen de seyrek hava akınları dışında insana savaşı hatırlatacak pek az şeyin olduğu Barcelona'da hayatın güvenlik içinde oluşunun bir sonucuydu bu. Madrid'de bulunan herkes durumun orada tamamıyla farklı olduğunu söylüyordu. Madrid'de ortak tehlike her cinsten insanı bir çeşit yoldaşlık duygusuna itmişti. Çocuklar bir dilim ekmek için dilenirken şişko bir herifin bıldırcın tıkanması tiksindirici bir manzaradır. Ama silah sesleri arasında böyle bir şey görme olasılığı daha azdır. Sokak çarpışmalarından bir ya da iki gün sonra sosyetik caddelerin birinden geçerken vitrini insanı afallatacak derecede pahalı ve en nefis cinsinden pasta ve bonbonlarla dolu bir şekerci dükkanına rastlamıştım. Bu ancak Bond Street ya da Rue de la Paix'te göreceğiniz cinsten bir dükkandı. Açlıktan kıvranan, Savaşın darbesini yemiş bir ülkede bu gibi şeylere para harcandığını görünce belli belirsiz bir dehşet duygusuna kapıldığımı ve ağzımın hayretten açık kaldığını hatırlıyorum. Ama haşa, herhangi bir kişisel üstünlük iddiasında bulunmuyorum. Ayrıca aylarca süren rahatsızlıktan sonra doğru dürüst ekmek, şarap, kokteyl, Amerikan sigarası ve bunun gibi şeylere karşı doymak bilmez bir arzu duyuyordum. Paramın yettiği her çeşit lüks maddeyi satın almaktan geri durmadım. Sokak çarpışmaları başlamadan önceki bu ilk hafta boyunca tuhaf biçimde birbiri üzerinde etki yapan çeşitli uğraşılarım vardı. İlk önce, daha evvel de söylediğim gibi, kendimi olabildiğince rahat ettirmek derdindeydim. İkinci olarak, haddinden fazla yemek içmek yüzünden bütün o hafta boyunca sağlığım biraz bozulmuştu. Kendimi biraz kötü hissedince günün yarısını yatakta geçirir, sonra kalkar yeniden yemek yer ve yeniden hasta olurdum. Aynı zamanda bir tabanca satın almak için gizli görüşmeler yapıyordum. Tabanca almayı şiddetle istiyordum. Siper çarpışmalarında tüfekten çok daha yararlı oluyordu. Bulması da hayli güçtü. Hükümet tabancaları polislere ve halk ordusuna dağıtmış, fakat milislere vermeyi reddetmişti. Ancak anarşistlerin gizli dükkanlarından kanunsuz yollardan satın almak zorundaydınız. Bir sürü telaş ve sıkıntıdan sonra bir anarşist arkadaş bana ufacık 26 milimetrelik otomatik bir tabanca bulmayı becerdi. 5 yardadan öteye işe yaramıyordu ama hiç yoktan iyiydi. Bütün bunların yanı sıra POUM milislerinden ayrılıp Madrid cephesine gönderilmemi sağlayacak başka bir birliğe katılabilmek için de hazırlık temasları yapıyordum. POUM'den ayrılacağımı çok önceden herkese söylemiştim. Salt kişisel tercihlerim göz önüne alınırsa anarşistlere katılmak istiyordum. CNT'ye üye olunursa FAI milisine girmek olanağı vardı, ama FAI'nin beni Madrid'den çok Teruel'e gönderme ihtimalinin olduğunu söylemişlerdi. Madrid'e gitmek istiyorsam uluslararası Tugay'a katılmalıydım. Bu da bir Komünist Parti üyesinden tavsiye mektubu almam demek oluyordu. İspanyol Sağlık Yardım Örgütü'ne bağlı bir komünist arkadaşı arayarak derdimi ona açtım. Beni kaydetmeye pek hevesli göründü. Mümkünse ILP'li öbür İngilizleri de benimle birlikte gelmeye ikna edip edemeyeceğimi sordu. Sağlığım azıcık iyi olsaydı hemen orada anlaşacaktım herhalde. Bunun neleri değiştireceğini söylemek şimdi hayli güç. Çok muhtemelen Barcelona çarpışmaları başlamadan önce Albacete'ye gönderilmiş olacak. Böylece çarpışmaları yakın bir bölgeden izleyemeyecek, olaylar için yayımlanan resmi bildiriyi baştan aşağı doğru diye kabullenecektim. Öte yandan çarpışmalar sırasında Barcelona'da bulunsaydım komünist disiplini altında olacağım ama POUM'deki yoldaşlarıma da bir çeşit kişisel bağlılık duyacağım için durumum iyice içinden çıkılmaz bir hal alacaktı. Fakat iznimin bitmesine daha bir hafta vardı. Cepheye dönmeden sağlığımı düzeltmeyi çok istiyordum. Hem üstelik her zaman kişilerin geleceğine yön veren bir ufak ayrıntı. Ayakkabıcının bana bir çift yeni postal yapmasını beklemek zorundaydım. Bütün İspanyol ordusunda ayağıma uygun büyük bir çift postal bulunamamıştı. Komünist arkadaşıma kesin anlaşmayı daha sonra yapacağımı söyledim. Bu arada dinlenmek istiyordum. Karımla 2-3 günlüğüne deniz kenarına bile gidebiliriz sanmıştım. Aman ne fikir. Siyasi atmosfer bu sıra böyle şeyler yapılamayacağını bana anlatmış olmalıydı. Şehrin yüzeydeki görünüşünün lüks ve büyüyen yoksulluğun, çiçek sergileri, çok renkli bayrakları, propaganda afişleri dolup dolup taşan kalabalığı ile caddelerin görünüşteki neşesinin altında gözden kaçmayacak korkunç bir siyasi rekabet ve nefret vardı. Her türlü fikirden bir sürü insan bir kahin edasıyla çok geçmeden bir gürültü kopacak demekte birleşiyordu. Tehlikenin varlığının anlaşılması çok basit ve kolaydı. Bütün dava, devrimi daha ileri götürmek isteyenlerle onu durdurmak ya da önlemek isteyenler, yani dönüp dolaşıp komünistlerle anarşistler arasındaki karşıtlıktı. Siyasi açıdan Katalonya'da PSUC ve onun liberal müttefikleri dışında hiçbir iktidar yoktu. Fakat buna karşılık daha az iyi silahlanmış, düşmanlarına göre ne istediklerinden daha az emin Ama sayıları ve kilit endüstrilerdeki üstünlüklerinden ötürü güçlü olan CNT'nin belirsiz bir kuvveti vardı. Güçler böyle konulunca aralarında bir çatışma çıkması zorunluydu. PSUC denetim altındaki Generalitenin görüş açısından konumlarını güvenli kılmak için ilk yapılması gereken CNT işçilerinin silahlarını ellerinden almaktı. Daha önce de değindiğim gibi parti milislerini bölmek temelde bu amaca yönelmiş bir manevraydı. Aynı zamanda savaş öncesinin silahlı polis kuvvetleri olan güvenlik askerleri ve benzeri örgütler yeniden kullanılmaya başlanmış, fazlasıyla güçlendirilmiş ve silahlandırılmıştı. Bu ancak bir anlama gelirdi. Özellikle 100 yıla yakın bir süredir mülk sahipleri sınıfının özel muhafızları olarak iş gören güvenlik askerleri Avrupa tipi olağan bir jandarma örgütüydü. Bu arada özel kişilerin ellerinde bulunan tüm silahların teslim edilmesi gerektiği yolunda bir kararname yayımlandı. Tabii bu emre uyulmamıştı. Anarşistlerin ellerinden silahlarının ancak zor kullanılarak alınabileceği açıktı. Bütün bu dönem boyunca Katalonya'nın her yerinde görülen ufak tefek çatışmalar dair her zaman belirsiz ve gazete sansürü yüzünden bir ötekiyle çelişen söylentiler dolaşıyordu. Birçok yerde silahlı polis kuvvetleri anarşist üslerine saldırılarda bulunmuşlardı. Fransa sınırındaki Puyuccerda'da bir Carabinero birliği anarşistlerin denetimi altındaki gümrük dairesini ele geçirmek için gönderilmiş ve tanınmış bir anarşist olan Antonio Martin öldürülmüştü. Dipnot. Orwell'ın ölümünden sonra bulunan düzelti notu bana bu olaya dair verdiğim bilginin hatalı ve yanıltıcı olduğunu söyledi. Benzeri olaylar Figueras'ta ve sanıyorum Tarragona'da da olmuştu. Barcelona'daki işçi sınıfı banliyölerinde de gayri resmi nitelikte bir çatışma ola gelmişti. CNT ve UGT üyeleri bir süredir şu ya da bu biçimde öldürülüyordu. Pek çok keresinde cinayetlerden sonra siyasi husumeti kışkırtmak amacıyla muazzam cenaze törenleri düzenlenmişti. Kısa bir süre önce bir CNT üyesi öldürülmüştü. CNT'den cenaze alayını izleyenler binleri buldu. Barcelona'ya varışımdan kısa bir süre sonra Nisan sonlarında UGT'nin ileri gelen üyelerinden Roldan Cortada herhalde CNT'li biri tarafından öldürüldü. Hükümet bütün dükkanların kapatılmasını buyurdu. Çoğunluğu halk ordusu birliklerinden oluşan muazzam cenaze kortejinin belirli bir noktadan geçmesi 2 saat sürüyordu. Otel penceresinden olup biteni hiç heyecan duymadan seyrettim. Bu sözüm ona cenaze töreninin aslında bir güç gösterisinden başka bir şey olmadığı apaçıktı. Böyle bir olayda azıcık daha ileri gidilse işin sonunda kan dökülebilirdi. Aynı gece karım ve ben 1-200 metre ötede Plaza de Cataluna'dan gelen art arda silah sesleriyle uyandık. Ertesi gün muhtemelen UGT'li biri tarafından bir CNT'linin vurulmuş olduğunu öğrendik. Kuşkusuz bütün bu cinayetlerin ajan provokatörlerce işlenmiş olması pekala mümkündü. Dış kapitalist basının komünist anarşist düşmanlığı karşısındaki tutumu Roldan'ın katline geniş yer verirken cinayete karşılık verilmesi olayını hiç üzerinde durmadan geçiştirmesinden belirlenebilir. 1 Mayıs yaklaşıyordu ve CNT ile UGT'nin birlikte katılacakları büyük bir gösteriden söz ediliyordu. Takipçilerinin çoğundan daha ılımlı olan CNT önderleri uzun zamandan beri UGT ile uzlaşmak için uğraşıyorlardı. Gerçekten de politikalarının kilit noktası iki sendika blokunu büyük bir koalisyonda birleştirmekti. Düşünülen CNT ve UGT'nin birlikte yürümesi ve dayanışmalarının sergilenmesiydi. Fakat son dakikada bu gösteri yürüyüşü iptal edildi. Böyle bir yürüyüşün sonunda bir ayaklanmaya yol açacağı gün gibi ortadaydı. Böylece Mayıs'ın birinde hiçbir olay çıkmadı. Her şeyin tuhaf olduğu bir durumdu bu. Sözüm ona devrimci şehir Barcelona, o gün faşist olmayan Avrupa şehirleri içinde muhtemelen hiçbir kutlama töreni yapılmayan tek şehirdi. Fakat bir hayli rahatlamış olduğumu itiraf etmeliyim. ILP'den gelen işçilerin yürüyüşe POUM kesiminde katılması gerekiyordu. Herkes bir patırtı çıkmasını da bekliyordu. Anlamsız bir sokak çarpışmasına katılmak kadar istemediğim bir şey yoktu. İnsanın heyecanını kabartıcı sloganlar yazılı kırmızı bayrakların ardından sokaklarda resmi geçit yapmak ve de elindeki hafif makineli tüfeğiyle sanki bana tümüyle yabancı biri tarafından vurulmak. benim yararlı bir yolda ölmekten anladığım bu değildi. 10. ayrımın sonu. Sayfa 140.